Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, yine bize ulaşan sorularla sohbetimizi devam edeceğiz. Özellikle yine günlük hayat, alışverişle ilgili, ticaretle alakalı çeşitli sorular ulaştı. Bunlar da gerçekten bizlerin her gün karşı karşıya olduğumuz alışverişler, ticari faaliyetler oluyor. Ve hemen hemen ben ticari faaliyetin içinde değilim diyen hiçbir kimse yoktur. Her gün ekmek alacak, efendim gıda maddesi alacak, deterjan alacak, markete gidecek, kasapla ilişkisi olacak, et alıp vermesi. Hastalanınca gidecek, eczaneden ilaç alacak mesela. Hep alışverişle alakalı her birimizin sürekli karşılaştığı meseleler var. Ve bu alanda neler olabilir? Fiyatlarla alakalı, bize söylenen yalan beyanlarla ilgili ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Helallik haramlık konusunda İslam'ın getirdiği ne gibi ölçüler vardır? Bunların en azından bize gereken kadarını bilmemiz de gerekiyor. Yani her şeyi bilmesek de bize ne kadarı gerekiyor? Hangi işteyiz, hangi meslekteyiz, hangi ticari faaliyetteyiz? O faaliyet alanımıza uygun olan, onu ilgilendiren hususların helali haramı nedir? Bunu bilmemiz, araştırmamız da gerekiyor. O yüzden Hazreti Ömer Radıyallahu anh döneminde bu Mısır, Suriye, Irak, İran tarafları fethedilince Hazreti Ömer o bölgelere tayin edilen valilere bir genelge göndermiş. Bir satırlık genelge ama çok şey ifade ediyor. La tebiye fi sukna illa men kattefe kafiddin. Valilere demiş Hazreti Ömer, kendi bölgelerinizdeki tüccar ve esnafı toplayın, ticaretle uğraşanları. Herkes kendisini ilgilendiren ticaretle ilgili fıkıh hükümleri öğrenmedikçe bizim çarşı ve pazarlarımızda alışveriş yapmasın demiş. Önce hangi çeşit ticaretle uğraşıyorsa, uğraşacaksa onunla ilgili İslam'ın emirlerini, yasaklarını, helalini, haramını, ölçülerini öğrensin. Ondan sonra ticaretine devam etsin demiş Hazreti Ömer. Yani sarrafsa sarraflıkla ilgili hükümleri. Tekstil işi yapıyorsa tekstille ilgili İslam'ın ne gibi hükümleri olabilir? Helal harama giren, girmeyen. Gıda işi yapıyorsa acaba bununla ilgili alma satmayla, üretimiyle alakalı neler, nelere dikkat etme gerekir? Hulasa her ticaret erbabının, her meslek sahibinin kendisini ilgilendiren emirleri, yasakları, helalları, haramları öğrenmesi gerekir. Ondan sonra ticaretine devam etsin demiş Hazreti Ömer. O yüzden sadece öncelikle bizi ilgilendiren, mesleğimizi alakadar eden hususlar nelerdir? Onlara eğilmemiz öncelik kazanıyor. Çünkü onlar sürekli bize gerekiyor. Her gün lazım oluyor. Helala harama dikkat etmek günlük olarak gereken konu diğerlerine göre tabii ki öncelikli oluyor. Şimdi bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, evini, arabasını veya arsasını ekonomik sıkıntılardan dolayı değerinin altında satmak zorunda olan kişiden böyle bir malın alınması caiz midir? Bunun hükmü nedir diye sormuş. Şimdi bir kardeşimiz zora düşmüş mesela. Bir yere 50 bin lira borcu var. Senet çek imzalamış. Günü gelmiş ödeyemiyor. Senet icra'ya verilmiş. Dolayısıyla bunu belli süre içinde ödemesi gerekiyor. Ödünç para bulamıyor. Ödemesi de gerekiyor. Çeşitli şekillerde kendine baskı yapılıyor. Veya üzerine faiz eklenecek, ilaveler olacak falan. Bunu ödemeyi istiyor ama tabii evi var, arabası var, arsası var fazla diyelim. 3 tane mal burada zikretmiş soruda. Bunlardan acele birini satmak istiyor ama değerinin çok altında tabii. Acele satmak isteyince fiyat kıra kıra çok düşük fiyatla satmak zorunda kalacağı belli. İşte bu şekilde diyor, çok dara düşen bu kardeşimizden onun arsasını biz alsak diyor, çok hesaplı, ucuz yolla. Veya onun arabasını diyor. 60 yıllık arabası var mesela 50 bin liraya. Hemen verecek. 10 bin lira indirimle verecek mesela. Veya 70 bin lira edecek arabayı 50 bin liraya rahat verecek. Arsa aynı şekilde 70-80 bin lira edecek arsası var normal şartlarda, biraz beklese. Ama acele satayım dediği zaman fiyatı kıra kıra 50 bin liraya, 40 bin liraya düşürüyor. Bunu almak caiz mi diye sormuş kardeşimiz. Şimdi önce şunu ifade etme gerekiyor. Peygamberimiz sırasında hadis-i şeriflerinde Beyl Muttarri diye bir hadis-i şerif var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muzdar olan, darda olan kişinin malını satmasını, alım satımını nehyet, yasakladı. Yani sırf dara düşme sebebiyle acele olarak ölü fiyatına malını satmasını veya o malın alınmasını Allah Resulü nehyetti buyuruluyor. Şimdi böyle bir durumda problem nasıl çözülür diye hemen bakmamız gerekiyor. Tabii bu kardeşimize bir defa ihtiyacı olan 50 bin lira var orta yerde. Tabii ki arsası var, evi var, araba da var. Buna ödünç verme mesela imkanımız varsa. Bu kardeşimin elinden 50 bin lira ona karzasen vermek suretiyle problemini çözmek bir İslam beldesinde, bir Müslüman mahallesinde, Müslümanların yaşadığı bir köyde doğru olan bu. Fakat tabii acaba bu 50 bin lirayı daha sonra nasıl öder? Bunu şimdi ödeyemediğine göre bana da ödeyemiyor, ödeyemez diyorsak işte o zaman elinde dikkat edilirse arsa var da 50 bin liranın üzerine edecek arabası var. O zaman İslam'da rehin var malum. Rehin hakkımız var. Günümüzde ipotek onun karşılığı. Biz elbette önemli bir parayı 50 bin lirayı verirken onun 60-70 bin liralık arabasına ipotek koyabiliriz. Arsasına ipotek koyabiliriz. Başkasına satamasın. Benim borcunu ödeyemezse ben el koyayım arsasını satmak yoluyla veya kendim almak yoluyla alacağımı alabileyim deme hakkımız var. İslam'ın verdiği hak bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi müdayene ayetinde Esabira yerlüden izahat edeyim bir deyinde ilâ ecele müsen fektübühü ayetinde Cenab-ı Hak ileriye yönelik borçlanmalarınıza karşılık borç altına girdiğinizde fektübühü bunu yazıya bağlayınız buyuruyor. Bir defa biraz önce söylediğimiz 50 bin lira veriyorsak bu yazıya bağlanacak. Senet mi yapılacak, çek mi yapılacak, noterden sözleşme mi yapılacak? Yazılı olarak bir defa bunun yapılmasını Kur'an-ı Kerim istiyor. Öyle sözlü olarak verdim, 2-3 ay sonra öderim dedi, sözlü konuştunuz. Yok, İslam bunu istemiyor. Sapasağlam yazılı belge. Bunu ne zaman geri ödeyebilecek, hangi şartlarla nasıl ödeyecek, bunların açık açık yazılması gerekiyor. Hemen ayetin devamında, hele yolculuk sırasında veya başka şekilde bu borçlanmalarda alamama şeyi varsa rehinden bahsediliyor. İpotek günümüzde karşılığı dedik. Böyle bir alacak için rehin, ipotek isteme hakkımız var. İşte burada arsa veya o aracı rehin alma hakkımız var. Verdiğimiz paraya karşılık. Ki gün para geri dönmezse onun arsasını el koyabilelim veya arabasını alıkoyabilelim. Yollardan birisi bu defa. Yani illa onu çok ucuz fiyatla almaya çalışmak yerine acaba karzasen yoluyla bunu nasıl çözeriz? Birinci yol bu. İkinci yol illa onun satmak istediği arsaya bizim ihtiyacımız var diyelim. Hakikaten oraya zaten normal olarak almayı düşündüğümüz ev yapabileceğimiz bir yer mesela. Fakat 70 bin liralık arsayı 50 bin liraya tabii vermeye çalışıyor. Çok 20 bin lira birden fiyat kırmış. Acele para ihtiyacı olduğu için. İşte orada gerçekten emlakçılık mesleğinde acele satış durumunda normalde indirim ne kadar yapılabilir? Diyelim 60 bin liraya olabilir diye. Emlakçılar öyle söylediler diyelim. Ama öbürü 50 bin liraya kadar düşürüyor. Çünkü çok sıkışmış. İşte orada belki normal fiyatını vererek hakkı neyse en azından bunu vererek 60 bin lirayı veririz, o malı alabiliriz. Arsayı alırız mesela. Bu da yollardan birisi. Zaten ikinci bir ihtimal böyle bir şey ihale yoluyla satılsa mesela ihalelerde aynı şey söz konusu. İhaleyle satılan bir yer alınır mı alınmaz mı diye günümüzde ihalelerde ihaleye girilebilir. Girilebilir ama biz birinci ihalede bir farz onun 70 bin liralık arsayı 55-60 bin liraya alma imkanımız, durumumuz varken inadına almıyoruz. Kasıtlı yani birinci ihale de kimse almasın, ikinci ihaleye kalsın, üçüncü ihaleye kalsın, fiyat aşağı ine ine 70 bin liralık arsa 25-30 bin liraya, 40 bin liraya düşsün ve 40 bin lira da alayım diye mesela. İhalede ikinci, üçüncü ihaleye bırakmalar yoluyla hileli şekilde aşırı fiyat kırdırma yoluna gidiliyor. Halbuki onun yerine biz normal ihalede hakkı neyse ona yakın bir fiyatla bu yeri alsak İslam'a göre caiz. Ama aşırı fiyat kırıldığı döneme bunu bırakalım dersek, planlı olarak bu geri geri bırakılır. Bir de başkaları ihaleye girenler yükseltmesin diye onlara da açıktan para vererek, para vaat ederek, size ben 3'er 5'er bin lira veririm, fiyat yükseltmeyin, ben bu 70 bin liralık yeri 40 bin lira alayım gibi gizli anlaşmalarla çok düşük fiyatla aldıysak bu da tabii ki haksızlık oluyor. O mal sahibi o malı alabilmek için, ödeyebilmek için ne çileler çekmiş. Biz onu birden 70 bin liralık malını 40 bin liraya almaya kalkarsak çok önemli bir zarara uğratmış oluruz. İşte ahlı mal diyorlar zaten. Ve ömür boyu o kişinin bu arsada gözü kalacaktır. Fırsattan bir istifade bunu yarı fiyatına aldı bu kardeşi, arkadaş. Dolayısıyla ben hakkımı helal etmiyorum dercesine o malda gözü kalmaya devam edecektir. O yüzden bu konularda itidalli davranmak gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, bankaların maaşlardan dolayı müşterisine verdiği ücreti almak ve kullanmak caiz midir diye sormuş. İşte promosyon denilen günümüzde işte bütün memurların, işçilerin maaşlarını almalarda bir banka araya giriyor. Maaşlar topluca oraya yatırıldığı için banka bu para hareketlerinden tabii ki istifade ediyor yerine göre. Dolayısıyla bizim maaşımız da o bankadan ödeniyorsa bunun yıllık 6 aylık neyse promosyon adı altında verdiği bir para oluyor. İşte diyelim 4 bin lira maaşımız varsa onu banka vasıtasıyla alıyorsak banka yıllık diyelim 800 lira bir promosyon takdir etmiş ve bize 800 lira sizin hesabınıza yatırılacak diyor mesela, bilgi geliyor. Almak caiz mi değil mi? Şimdi evvel emirde tabii aslında bankayla bizim anlaşmamız yok. Bizim bağlı olduğumuz kurum yapıyor anlaşmayı. Ya kamu kurumu veya bir firma, şirket neyse bankayla görüşmelerini yapıyor. Sizin aracınızla, vasıtanızla biz maaşlarımızı ödeyeceğiz. Ama her bir işçimize veya memurumuza yıllık 800 lira promosyon vermen şartıyla diyor bu şeyleri. Maaşları sizin elinizde işçilerimize, memurumuza iletiriz diyorlar. Anlaşma böyle yapılıyor. Şimdi diyelim biz de dahil olduk bu sisteme. Aslında memursak ayın 15'inde bankaya gittiğimiz zaman saat 9'da paramız hazır oluyor. Hatta bir gün önceden saat 12'den sonra, 24'ten sonra bile bizim hesabımızda maaşımız görünüyor. Hulasa saat 9'da kendimiz veya gönderdiğimiz vekilimiz, yetkili birisi bizim maaşımızın tamamını çekebiliyor. Bankada hiç para bırakmadık. Her ay böyle yaptığımızı kabul edelim. Bankaya paramızı hiç kullandırmadık. Ama 800 lira yine verildi mesela. Şimdi kısaca banka, efendim sen bize hiç paranı kullandırmıyorsun. Her ay 15'inde saat 9'da hemen çekmişsin. Ben size 800 lira vermem diyemiyor aslında. Tam gününde çeken de alıyor bu parayı. Gününde çekmeyip bankaya kullandıran da alıyor. Bu duruma göre işçi veya memur bankaya ben maaşımı gününde almam, 3-5 gün sana kullandırırım veya bankamatikle 1000 lirasını çekerim kartla. Ondan sonra diğerini ihtiyaç oldukça çekerim. 5-10 gün, 20 gün sana maaşımın bir bölümünü kullandırırım. Buna karşılık sen de bana yıllık 800 lira veya 6 aylık 800 lira promosyon verirsin diye bir anlaşma yapsa işçi veya memur, bu faize benzer. Faize girebilir yani. Fakat bunda öyle bir durum yok. Saat 9'da maaş bizim tasarrufumuza geçiyor. Tamamını çekebiliyoruz ama tamamını çekmeyip bankada bırakırız. Daha sonra çekeriz. O bizim bileceğimiz şey. Banka buna bizi zorlamıyor. Öyle olunca bu promosyon faiz tanımına uymuyor. Yani paramızı kullandırmak yoluyla aldığımız ziyade kapsamında değil. Ancak bazıları dolaylı yoldan, faizli bankaysa faizli bankanın havuzundan ödeniyor bu para. Faiz gelirinden dolayı işte şüphelidir, içinde faiz vardır gibi bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ama sonuç olarak bankaların tabii faize girmeyen çok muameleleri de var. Dökümü çıkarıldığı zaman işte mesela para transferleri, havaleleri, fatura fiş ödemelerinden alınan komisyonlar vesaire. Yani komisyon veya hizmet bedeli anlamında faize girmeyen bankaların bir takım gelirleri de var. Yani havuzdaki gelirler arasında faiz var ama faizin dışında olan gelirler de var. Bize gelen paranın da tamamının faizden geldiğini söylemek doğru değil. Ki üstelik bankanın verdiği bu şey faiz olayları kendisini ilgilendirir. Doğrudan doğruya biz faiz almadığımız zaman banka faizi almış durumunda olmayız. Çünkü bir faiz parası alan kişi mesela bunu tasadduk edecek, birine verecek. Verdi o kişi, efendim bu faiz parası bana da haram demesi doğru değil. Yani İslam alemleri şunu söylüyor, mesela haramdan bir para geldi, bir para geldi. Kumardan gelebilir bir, faizden gelmiş olabilir, rişvet yoluyla gelmiş olabilir, gasp yoluyla ele geçen bir para olabilir. Neyse 4-5 yolla diyelim, elimizin altında bir para var. Bu parayı biz pişman olduk, tevbe etmek üzere değerlendireceğiz. Ne yapabiliriz? Gelen haram parayı nerede kullanabiliriz? Şimdi bunu birinci derecede bir defa sahibi belliyse de İslam alimleri, sahibine iade etmek lazımdır. Bu rüşvetten geldiğini kabul edelim. 3 ay sonra pişman olduk. Yani rüşvetten gelen 10 bin lirayı kenarda tutuyorduk. Bunu bize veren kişiye iade ettik mesela. Helallaştık, konu kapandı. Tevbe etmiş olduk yani. İade. Ve kumar yoluyla para kazanmıştık. Kimden aldığımız belli. Kumarda kaybeden kişi ortada. Ona götürüyoruz. Kardeşim ben pişmanlık duydum. Kumarı bıraktım. Filanca yerdeki senden kazandığım şu 5000 lirayı sana iade ediyorum diyoruz. Helallaşıyoruz. Konu kapanıyor mesela. Yani sahibi bellisi sahibine iade etmek. Sahibi belli değilse, geri iade etme imkanı da kalmadıysa, o zaman sahibi adına tasadduk söz konusu oluyor. Ki yarın kıyamet gününde bu tasadduk sevabından dolayı meşgul olan bu hak sahibi bizim yakamızı bırakmış olsun. Dolayısıyla hak sahibine sevabı gitmek üzere onu tasadduk ediyoruz. Efendim bunun yerine bu haram bir paradır. Ben kibriti çakayım, bunu yakayım. İslam'da böyle bir telef yok. O gelen ekonomik bir değerse onu yakmak, telef etmek, toprağa gömmek, suya atmak gibi yollarla ifna etmek yok. Caiz değil yani. Onu ya sahibine iade edeceğiz veya tasadduk edeceğiz. Tasadduk da fakirler başta olmak üzere yardım edilecek yerlere verilebiliyor. İslam alimleri sadece iyice faiz parası falan olduğu veya kumardan geldiği belliyse cami şeyine harcanmasın demişler. Cami halısına mesela. Cami içinde kullanılacak olan malzemeye harcanmasın. Çünkü o seccadelerin halıların üzerine namaz kılınıyor. Bu namaz kılınan halılar haram bir parayla alınmış olmaması daha uygundur demişler. O kadar. Onun dışındaki yerlere bile caminin diyelim bahçe düzenlemesi, şadırvan yapılması, tuvaletlerin yapımı gibi yerlerde kullanılır diye açık açık bunlar ifade edilmiş. Yani sonuç olarak demek ki bilfarz bankadan aldığımız bu promosyonu biz efendim faizli yerden geliyor diye şüphemiz varsa bilfarz, bunun içine faiz karışmış olması gerekir diye düşünüyorsak fakire tasadduk ederiz ihtiyacımız yoksa, ama ihtiyacımız varsa faiz tanımına bizim bakımızdan uymuyor ve bunu kendi ihtiyaçlarımız için de harcayabiliriz diyoruz. Başka bir kardeşimiz, Merkez Bankası ile veya diğer bankalarla faizsiz bankaların, katılım bankalarının para alışverişi konusunda bir bağlantısı var mıdır? Varsa faize girmiyor muyuz diye sormuş. Şimdi bunların tabii bu Merkez Bankası ile olan bağlantısı teminat anlamında bir miktar oraya dövizle Türk lirasına göre değişen miktarlarda işte %15 ile %30'a varan oranlarda havuzdaki paranın teminat olarak Merkez Bankası'nın yatırılması zorunluluğu var. Ki orası aynı zamanda TMSF dediğimiz, dolayısıyla o yolla aynı zamanda banka teminat altına alınıyor. Eğer banka herhangi bir şekilde batarsa, para yatıranların parasını iade edemeyecek duruma düşerse, şu anda 100 bin liraya kadar olan kısmı hazine biz ödeyeceğiz diyor, taahhüt ediyor. Dolayısıyla tabii ki banka paraları ödeyemeyecek duruma düşerse, iflas ederse, o zaman devreye girecek olan bir sigorta sistemi diyelim ona biz, karşılığı olmak üzere teminatlar oraya yatırılıyor. Onların tabii verdikleri katılım bankalarından giden teminat paralara, munzam karşılık denilen paralara verdikleri işte enflasyon farkı kadar, şu kadar kısmı alınabilir deniyor zaten. Orada bekletme durumuna göre bir fazlalık eğer veriliyorsa paranın diğer kaybı kadar alan kısmı bildiğimiz gibi İmam Ebu Yusuf'a göre faiz kapsamına girmiyor. Türk lirası bazında diğer kaybını karşılayan fazlalık caiz oluyor. Bunun dışında eğer bir fazlalık olursa hesaplamada bunun havuza karıştırmadan tasadduk edilmesi yoluna gidiliyor. Yani onu yardımlaşma havuzu, sadaka havuzu anlamında faizsiz bankalarda bir havuz meydana getirildi. Oraya aktarım yapılmak suretiyle normal havuza karıştırılmıyor bildiğimiz kadarıyla. Yani dolayısıyla böyle bir bağlantı hiç yok demek doğru değil. Merkez Bankası'yla bu anlamda bağlantıları var. Munzam karşılık. Gerçi son zamanlarda, son yıllarda özellikle munzam karşılığı olarak altın kabul etmeye başladı. Zaten o altın hesapları o sebeple bankaların sistemine girdi. Altın hesabı olarak aldıkları altınları munzam karşılık olarak Merkez Bankası'na gönderiyorlar. Bloke edilen bu altınlar da teminat vazifesi görmüş oluyor. Yani kısaca bunun hesabı kitabı yapılarak meşru ölçüler içinde sistemin yürümesi sağlanıyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, dükkanımız var, bankaya kiraya vermek ne derece uygundur diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim, bizim bir kiralık yerimiz var, kiraya vereceğiz. Tertemiz, nezih ticaret yapacak olan bir kurum talip, bir de banka talip, bir de efendim birisi içkili bir yer yapmak üzere talip. 3-4-5 tane talip var mesela. Şimdi sıralamaya koyduğumuz zaman A, B, C, D şıkları. Dolayısıyla kendi mülkümüzde tertemiz ticaret hangi kiracı tarafından yapılır? Bunu mu düşünürüz? Veya efendim banka daha fazla veriyor. Burada içki meyhane işletecek olan bankadan da fazla veriyor diyerek biri 3 bin lira kira teklif etmiş, biri 4 bin lira teklif etmiş, biri 5 bin lira kira teklif etmiş mesela. Şimdi 3 bin lira teklif edene tertemiz ticaret yapacak olana mı verelim yoksa diğerlerine mi verelim diye düşündüğümüz zaman elimizi vicdanımıza koyarak bir mümin olarak acaba bizi hangisi rahatlatır? Tabii ki 3 bin lira veren gerçekten bizim dükkanımızın değeri 4 bin liraysa acele etmeyebiliriz. Biraz daha bekletiriz. Belki 4 bin lira veren ve orada meşru ticaret yapacak olan birisi çıkar kiracı olarak ona veririz. Hemen çok ucuza verelim diye bir şartımız da yok. Yani bekletme imkanımız var. Şimdi sonuç olarak bu konuda canım önemli değil. Biz alacağımız kiraya bakarız. Mülk bizim. Onlar kendi ticaretlerini yapıyorlar diyerek serbest düşündüğümüz zaman Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifini dikkate almamız gerekiyor. İstifti kalbeke min eftâkel müftün. Müftiler sana fetva verseler de buyuruyor Peygamberimiz. Bir de kalbinden fetva al, kalbine danış. Dolayısıyla kalbine okuda olanı bırak. Fedâ mâ yürbike ilâ mâ lâ yürbike. Kalbine şüphe vereni bırak, kalbine okuda olmayanı al. Ana ölçü bu. Yani o zaman demek ki kendi fetvamızı kendimiz vereceğiz. Bu yerde şunlar kiraya verirsek ne yapacak? Benim mülkümde, benim rızamla buraya gireceklerine göre bunda benim de vebalim olur diye düşünmemiz gerekir. Yani ana ölçü bu oluyor aslında. Kalbimize danışarak kalbimiz mutmain olacak şekilde sağlıklı birilerine kiraya vermemiz yerimizi elbette doğru olan icraatımızdır. Gerçi İmam-ı Azam'ın şöyle bir içtihadı da var. Aslında kiraya verince diyor, kira sözleşmesi mücerret olarak yapılır. Kiracı içine girdikten sonra meşru olmayan işler yaparsa onu engellemeye çalışmak diyor. Mülk sahibinin de görevi, o mahallelinin de toplumunda, kamunun da görevi diyor. Eğer meşru olmayan faaliyet gösteriliyorsa bizim mülkümüzde, dolayısıyla bunu engellemek toplumun görevidir diyor. Mülk sahibinin de görevleri arasındadır. Ve onunla mücadele eder, meşru iş yapmasını sağlamaya çalışır diyor. İmam-ı Azam'ın böyle bir şeyi de var. Soyut olarak yani kira akdi yapılır. Ondan sonra kiracı ileride haram işlemeye başlarsa o mülkün içinde onu engellemeye çalışmak gerekir demiş. Ancak burada şu var, bu daha sonradan meydana gelecek değişiklikle alakalı olması lazım. Biz önceden biliyoruz. Buraya giren şu işleri yapacak. Buraya giren işte kumar aletleri koyacak, burasını kumarhane haline getirecek. Veya içki koyacak, burasını meyhane olarak işletecek manasında. Zaten sözleşmeyi yaparken bunu biliyorsak İmam-ı Azam'ın bu içtihadına bunun girmemesi gerekir. Ebu Hanife'ninki daha sonrasında sapmalar olursa, kiracı meşru olmayan işler yapmaya kalkarsa bizim mülkümüzde, o zaman kira akdini feshetme, kiracıyı engelleme görevi emri bina ve nehi an münkere giriyor. İyiliği emretmek, kötülüklere mani olmak daha genel bir ifadedir. O toplumu ilgilendiren bir konu halini alabiliyor İmam-ı Azam'a göre. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, alışveriş yaparken helal hayvan kesimi ne kadar araştırmalıyız? Bunun hükmü nedir diye sormuş. Şimdi tabii kasaba gittik. Bir takım etler var. Acaba bu hayvanlar usulüne göre kesildi mi, kesilmedi mi? Her gittiğimiz kasapta bunu soruşturmaya kalkarsak zaten işin içinden çıkamayız. O zaman konuyu mezbahanelere götürmek lazım. Yani bu hayvan nereden alınıyor, nerede kesiliyor, hangi usullere kesiliyor, o tarafı incelemekte fayda var. Kısaca, eğer mezbahanelerde hayvanlar usulüne göre kesiliyorsa, kesim yapılıyorsa, kasaplara giden hayvanların etleri de zaten meşru olarak intikal etmiş anlamına gelir. Bunu bilemiyorsak, bir türlü içinden de çıkılamıyorsa, efendim kasaplardan madem biz arka planı öğrenemiyoruz, et almayalım desek ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Meşru et alabilmek için mahalle mahalle dolaşmamız gerekecek veya et bulamayacağız diyelim. Kesin besmeleyle kesilen hayvan bilgisine ulaşıncaya kadar yorulacağız ve buna belki ulaşamayacağız. Böyle bir durum var diyelim. Acaba böyle bir durumda ne yapılabilir? İşte bununla ilgili Hazreti Ayşe validemizden gelen bir uygulama var. Hadise şöyle olmuş. Medine-i Münevvere pazarına gittiği zaman Hazreti Ayşe ve diğer hanımlar bir takım etler alıyorlar. Herhalde o dönemde güneşte falan kurutulmuş, kızartılmış et anlamında, bildiğimiz taze etten ziyade kavurma falan tarzında hazırlanan etler varmış pazar yerlerinde. Tabi sıcak iklim orası, 40-50 derece sıcağın altında. Taze et çoğu zaman bulunmaz pazar yerlerinde. Genellikle güneşte kurutulmuş, kavrulmuş bir takım et çeşitleri olabiliyormuş. Ve bunu alıyoruz diyor Hazreti Ayşe. Ama bunu diyor Medine dışından getiren kimseler köyünde, kabilesinde besmeleyle mi kesti, besmelesiz mi kesti? Bunu bilemiyoruz diyor. Allah'ın Resulü verdiği cevap şu oluyor. Ya Ayşe, siz bunu yerken besmele çekmiyor musunuz? Çekiyoruz diyor. Bu yeterli diyor Peygamberimiz. Yani illa her aldığınız etin acaba arka planda o köyde, kentte, kabilede kestirirken besmele çekip çekilmediğini soruşturma şeyiniz yok. Eğer İslam beldesinde diyor, demek istiyor Peygamberimiz, kesildiyse onun usulüne göre kesildiğini hükmen kabul edebilirsiniz anlamında Hazreti Ayşe'ye Peygamberimiz cevap vermiş. Bu bize bir fikir veriyor. Yani tabii ki anlamaya çalışırız, soruşturma hakkımız var falan, ama bu olamıyorsa O zaman kasaba güveniriz. Kasabın aldığı yere güveniriz. Kasabın aldığı yerin kesimhanesine güveniriz. Ve o soruşturmayı tabii ki yapabiliriz. Güvendiğimiz kasaptan alırız ayrıca. Yani ona benzer. Veya helal gıda sertifikası olan diyelim kesimi oradan yapılan hayvanları alan kasap olduğunu biliyorsak onu tercih ederiz. Bakarız helal gıda levhası var. Yalnız helal gıda kesimi yapan mezbahanelerden biz alım yapıyoruz diye bize bilgi ulaşmış. Daha emin ve güvenli olarak alırız mesela. Dolayısıyla İmam-ı Zuhri mesela Hazreti Ayşe'den gelen bu hadis-i şerife dayanarak şöyle demiş. Eğer demiş bir hayvanı ehli kitabın kestiğini de biz bilsek onların kestiği bile yenir demiş İmam-ı Zuhri. Doğrudur. Yani ehli kitabın kestiği hayvanlar da yeniyor bildiğimiz gibi. Hristiyan ve Yahudilerin kestikleri diyelim. Yeniyor. Ancak diyor İmam-ı Zuhri bir Hristiyan diyor mezbahanede hayvanı keserken Allah adına yerine İsa adına diye Bismi İsa diye kestiğini gözlerimizde görürsek o zaman onu yemeyiz diyor. Sadece gözlerimizde gördüysek. Değilse genel olarak diyor onların da tek Allah inancı genelde kainatı yaratan bir Allah olduğuna inandıklarını düşünürüz. Ehli kitabın kestiği de yenilir. Çünkü ayet-i kerimede sizin yiyeceğiniz kendine kitap verilenlere, ehli kitaba onların yiyecekleri size helaldir diye ayet-i kerimede açıkça zikredilmiş. Ve taamülü ütrüktem hırleküm ve taamülüküm hırlehüm. Ve taamüllediğine ütrü kitabe hırlülleküm. Kendine kitap verilenlerin, Hristiyan ve Yahudilerin yiyeceği sizin için helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlar için helaldir diye ayet-i kerimede açıkça onların kestiklerin de yenebileceğine işaret edilmiş. Ve Allah Resulü de zaten o dönemlerde de bu konu bu şekilde uygulanmış. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, kredi kartının kullanımının hemen akabinde toplam harcamanın taksitlere bölünerek vade farkı uygulanması caiz midir diye sormuş. Evet, kredi kartı kullanımlarında taksitli alışveriş yapıldığı zaman aslında bir POS cihazı kullanıcısının durumu var. Bir de kredi kartı kullanıcısının durumu var. Kredi kartını kullanan kimse eğer kredi kartı borcunu gününde ödüyorsa, kendisine ekstreler geldikçe geciktirmeleri ödüyorsa borcunu kapatmış olur. Banka araya bizim yatırdığımız parayı POS cihazı kullanıcısı esnafa ulaştırma yoluyla devreye girmiş oluyor. Ve hizmet bedelini hak ediyor tabii ki. Şöyle diyelim, biz 4000 liralık bir ürün aldık, mobilya aldık. 1000'er lira taksit yapıldı. 4 ayda ödeyeceğiz diyelim mesela. Her ay ekstra geldikçe 1000'er lirayı bankaya yatırıyoruz. Banka mobilyacıya ulaştırıyor. 4 aylık sürede borcumuz bitti. Gününde ödedik. Konu kapandı. En sağlam alışveriş bu. Banka şunu diyebilir. Ben bu 4000 liralık alacağını tahsilatta sana yardımcı oldum. Borçlu bana yatırdı, ben sana ulaştırdım. Hizmet ürettim. Dolayısıyla şu kadar komisyon veya hizmet bedeli alırım diyebilir banka. Dolayısıyla bu 4000 liradan mesela diyelim 300 lira aldığını kabul edelim. O zaman 3700 lira kalır geride. 3700 lirayı POS cihazı kullanıcısı mobilyacı almış olur. 300 lirayı da hizmet bedeli olarak banka almış olabilir. Bunun faizle alakası olmaz. Sadece aracılık yapma, hizmet üretme bedeli olarak alınan bir para olmuş olur. İşte günümüzde en sağlam olan kredi kartı ve POS cihazı kullanımı budur. Yani doğrudan doğruya 1000 lira bankaya yatar yatmaz bunu asıl hak sahibi olan esnafa ulaştırmak. Bekletmeden esnafın hesabına aktarılıyorsa bu banka hizmet bedeli alabilir. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.